17. ayrım, sayfa 187, ayağına Mustafa Mutlu. 26. bölüm. Muhteşem bir yer Dicle'de, 17 kilometre kesintisiz sahile ve ona eşlik eden yemyeşil bir dağ, Küre Dağları'na sahipti. Günde bir kez köydekilerle konuşup haber alıyorlardı. Ayağına'nın tutuklandığını öğrenince kalkıp Amasya'ya gitmek istedi Sevil. Mahir şiddetle karşı çıktı. ''Yapabileceğim bir şey varsa ve Necla teyzenin gazabından korkmuyorsan kalk giderim. Kadın kendi çocuklarını bile istememiş. Sen koşup gittin diye göbek mi atacak? Çocukça davranma ve kendi güvenliğini düşün. Ne kanaldakiler, ne Ali Bey'in kızı, ne de Necla teyze. Asıl hedef sensin. Seni susturmak için o insanların hepsi bedel ödedi ve ödüyor. Eğer şimdi sen ortaya çıkarsan bu bedellerin hepsi boşa gidecek.'' Hem sabret, vizelerimizin çıkmasına birkaç gün kaldı. Haber gelir gelmez Hollanda'ya uçacağız ve Ali Bey'in bize bulduğu stüdyoda çekimlerimizi ve montajımızı tamamlayacağız. Bunu bize inanan ve bu uğurda bedel ödeyen herkese borçluyuz. Mahir'in köyden arkadaşı ve karısının evinde bir haftadan fazla kaldılar. Bu arada Mahir'in arkadaşı evlendirme memurunu ayarladı ve nikahı dünyanın en derin 4. mağarası Ilgarini'nin girişinde kıydılar. Küre Dağları'nın temiz havasıyla ciğerlerini doldurdular. Sahile inip dev dalgalara inat saatlerce yürüdüler. Hatta her şeyi unutup çılgınca seviştiler ve bekledikleri haber geldi. Vizeleri ve biletleri hazırdı. Üstelik yeni TV yönetimi de aynı kararlılıkla arkalarındaydı. Kasetler ellerine geçer geçmez yayına sokacaklardı. Bu gericiliğe ve yobazlığa karşı verilen büyük bir mücadelenin kazanılması anlamına geliyordu. Haberin gelmesinden bir gün sonra önce Samsun'a geçtiler, oradan uçakla İstanbul'a ulaştılar. Hiç şehre inmeden Amsterdam uçağına bindiler. Dünyanın en büyük havaalanlarından biriydi Amsterdam Havaalanı. Uçaktan inip telefonlarını açtılar, Mahir'i Türkçe konuşan biri aradı ve kalacakları kiralık eve götürmek için yolcuların çıktıkları yerde beklediğini söyledi. Kirli sakallı, kara suratlı bir adamdı. İsminin Behçet olduğunu söyleyen karşılayıcıları. Bavullarını alıp lüks minibüsün arkasına koydu, hiç konuşmuyordu. Yarım saat kadar gittikten sonra otobandan ayrılıp ormanlık bir yola saptı. Mahir bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştı. Elindeki telefondan kendisine daha önce atılan konumdan ayrıldıklarını gördü. ''Ey birader, sen nereye götürüyorsun bizi böyle? Konumdan çıktık.'' dedi. Cevap alamadı. Lüks minibüs ıssız yolda bir iki dakika daha gittikten sonra durdu. Behçet aracın torpido gözüne uzandı ve susturucu takılı tabancayı aldı. Arkasını döndü ve tetiği iki kez çekti. ''Yüce Türk milleti adına yolumuz Turan, andımız İslam. İslam'a uzanan eller kırılacak.'' Sonra arkasına bile bakmadan az ötede kendisini bekleyen başka bir araca binerek çekti gitti. 27. bölüm. Sevil yoğun bakımın kapısından bir dakika bile ayrılmıyordu. Kendisine sıkılan kurşun omzuna denk gelmişti, küçük bir sıyrıkla atlatmıştı. Ama Mahir onun kadar şanslı değildi. Akciğeri ciddi hasar görmüştü. Ali Acarkan hiçbir masraftan kaçınmayarak ameliyatı dünyaca ünlü bir cerrahın yapmasını sağlamıştı. İyileşecekti genç adam ama bu biraz zaman alacaktı. Saldırgandan ve azmettiricilerden ise hiçbir iz yoktu. Koskoca Amsterdam havaalanının kameraları ne ilginçtir ki adamın havaalanında beklediği saatlerde teknik arıza nedeniyle devre dışı kalmıştı. İçinde vuruldukları minibüsten de bir ize ulaşılamadı. Dünyaca ünlü bir kiralama şirketinden sahte kimlikle kiralanmıştı. İşin ilginci, onlarda da görüntü kaydı yoktu. Yani çok ince planlanmış bir cinayet girişimiydi uğradıkları saldırı. Sevil bu çok zor dönemi sadece Ali Bey ve eşinin desteğiyle de atlatabildi. Diğer sevdikleri neredeyse saat başı arayıp soruyor ama vize alamadıkları için genç kadının yanında olamıyorlardı. Yaklaşık 3 hafta sonra taburcu edildiler ve doğrudan stüdyoya kapanıp hayallerini gerçekleştirdiler. 7 bölüm diye anlaştıkları dizi 8 bölüme uzadı. 8. bölümde Sebil, Mahir, Ali Bey, yeni TV'nin yöneticileri yani herkes bu dizinin çekimi sırasında başlarına gelenleri anlattı. Dizi yayına girdi ve sadece konuya meraklı bir kesime ulaştı. Ne yer yerinden oynadı, ne gök delindi, ne de Türkler Müslümanlıklarından vazgeçti. Dizinin korktukları sansasyonu yaratmaması reisi zevkten dört köşe etti. Sigarasından derin bir nefes aldı ve halkalar yaparak keyifle üfledi. Asil Türk milleti sizin tuzaklarınıza düşer mi zevzekler? Kabahat bizde ki sizi hak ettiğinizden daha fazla ciddiye almışız. Ayana cezaevinde bir ay kadar kaldı. Şöhreti cezaevindeki görevliler ve kader kurbanları arasında yayıldı. Kimin bir ağrısı varsa revire çıkmak yerine rica minnet yardım istedi. O da ayin yapmaya gerek görmeden çocukların getirdikleri otları kaynatarak şifa dağıtmaya çalıştı. Tutukluğunun 3. haftasıydı, bir infaz memuru koğuşa gelerek Necla teyze, müdür bey seni çağırıyor dedi. İstemeye istemeye gitti. Adam kendisini kapıda karşıladı, yerlere kadar eğilerek övgüler düzdü, sonra da derdini anlattı. Makam masasının önündeki koltukta oturan 13-14 yaşlarındaki kızı göstererek ''Bu benim kızım Necla Hanım, Demet. Bebekliğinden beri bir saatten fazla uyuyamıyor. Götürmediğimiz doktor kalmadı. Hiçbiri derdimize deva olmadı. Hepsinin elinden sadece uyku hapı vermek geliyor. Senin hikmetinden sual olunmaz. Kurbanın olayım. Yardım et bize.'' Kadın ''Ama'' dedi, ''bunları yapmam suç değil mi? Ben bu yüzden mahpus değil miyim?'' ''Devlet başka, can başka. Kurban olayım Necla Hanım. İstersen beylik tabancamı vereyim, al beni vur. Ama bu masuma yardım et.'' Koltukta oturan kızın yanına gitti, ayağına, iki eliyle yanaklarını tutup okşadı, göz göze geldiler. ''Tamam'' dedi, ''odadan çıkın, bizi baş başa bırakın Demet'le. Bir de bolca mum, çakmak, tütsü, derince bir iki kase süt, bisküvi gönderin. İşimiz bitince ben sizi çağırırım. O zamana kadar kimse kapıya bile gelmesin.'' ''Tamam, ben hallederim hepsini. Hay Allah senden razı olsun.'' ''Dur bir dakika'' diye seslendi adamın arkasından. ''Koğuşta yatağımın başucunda tümbürü masılı duruyor. Söyle adamlarına, onu da getirsinler.'' ''Tümbürü de ne?'' dedi adam. ''Tef gibi bir şey işte, söyle getirsinler.'' Ayağına cezaevine düşmesine neden olan şeyleri cezaevi müdürünün makam odasında hem de onun biricik kızı için bir kez daha yaptı. Günler sonra ilk kez tümbürüsünü çaldı. Öne arkaya sallanıp transa girdi. Ayağına ninesinin ruhunu çağırdı, özlem giderdi. Kız bu sahneleri dehşetten açılmış gözlerle izledi. Sonra getirilen bisküvileri kaselere doğrayıp süte yatırdı. Bir kaseyi kapının, diğerini demir kafesli pencerenin önüne koydu kuşların yemesi için. Bildiği her şeyi yaptı. Yaklaşık 2 saat sonra makam odasının kapısını yavaşça açtı, koridorun diğer ucunda bekleyen müdür beyi eliyle çağırıp ses çıkarmamasını istedi. Adam odaya girdi. Kızının bir kenarda duran üçlü kanepede bebekler gibi uyuduğunu görünce ayağının ellerine sarıldı. Bu olayın ne kadar etkisi oldu kimse bilemez ama Necla bir hafta sonraki ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. ''28. bölüm. Gece gece tırnak mı kesildi kör olasıca? Şeytan çağıracaksın, bırak o tırnak makasını elinden.'' Sevil Aykız'ın tırnaklarını kesiyordu. Elindeki kahve tepsisiyle odaya giren ayağına kaşlarını çattı. Sanki büyük bir suçu önlüyormuş gibi genç kadının elindeki tırnak makasını aldı ve fermuarını çantaya koydu. ''Başımıza iş açma, yarın sabah devam edersin.'' Sevil'in kıkırdadığını görünce bozuldu. ''Ne oldu, komik bir şey mi söyledim?'' ''Yok be annem, uzun hikaye. Sana aslında her şey tam da böyle başlamıştı desem, inanacak mısın sanki?'' ''Sen hele bir anlat, vaktimiz bol. Bakarsın inanırım.'' Kitabın sonu. 19 Mayıs 2024 Sayfa 192